Very good spirit.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzaktan bir bağlantıyla bu programı kaydediyoruz. Sevgili Hasan Cenkdereli ve Serter Karataban'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Evet, bugünden itibaren ayda bir daha bina özelinde, yapı özelinde mimarlık serisi gerçekleştirelim dedik. Çünkü sevgili Cenk'in sesini özledik bu programda. Buyur Cenk, ilk program konuğumuz da Serter'le birlikte olacak. Detaylar sende.
Evet, Serter'le belki ilk program konu değil de aslında ortak program yapımcısı gibi davranmak gibi bir niyetimiz var. O yüzden birkaç program şimdiden tasarladık. Yapı programları üzerinden binaların kendilerini konuşalım istiyoruz. Mekanları konuşalım istiyoruz Serter'le beraber. Çalışma mekanlarıyla başlayacağız. Eğitim yapıları, konut ve zamanla da geliştirerek de içeriği belki sizin ya şunu da konuşsanız dediğiniz konuları da gündeme alarak yapılar konuşmak istiyoruz aslında. Mimarlığın biraz da bu kısmına odaklanarak doğrudan yapı programları ve mekanları konuşalım istiyoruz. Serter'le biraz çalıştık tabii bu çalışma mekanları üzerine konuşmadan önce ama onların hala hazırda bir güzel çalışmaları var zaten. Bunu da hem bahane ederek onun üzerinden başlayalım istiyoruz. Bir kitap hazırladınız değil mi siz Serter çalışma mekanları üzerine? Biraz ondan bahseder misin bize?
Şöyle, teşekkür ediyorum öncelikle. Bu tabii inşallah verimli ve güzel de bir seri olur. Şöyle, bir kitap değil aslında. Biz bir portfolyo basalım diye yola çıktık. Hatta bu portfolyoyu böyle 4 tane kitap haline getirir miyiz dedik. İşte mimari projelerimiz, iç mimari projelerimiz. Ondan sonra tasarım projelerimiz. Çünkü bizde 20-25 senedir endüstriyel tasarımda proje disiplinlerimizin içinde var ediyoruz. Neredeyse yaptığımız bütün projelerde en azından 3-4 tane nitelikli endüstriyel tasarım öğesi ya da fikri bulunduruyoruz projenin içinde. Böyle bir kitap serisi yapsak mı, portfolyo gibi böyle geleneksel bir şey yapmasak acaba dedik. Bunu da böyle değişen gündem ve işte yeni alışkanlıkların verdiği toplumsal mesajlarla bütünleştirerek bir yapı, bir kitap haline getirebilir miyiz derken işte çeşitli yayıncılarla konuşuyorduk kendi kendimize basabilir miyiz acaba bunu diye. Sonra zaten birbirimizi tanıyoruz. Mesut'la yollarımız kesişti Yem Kitap Evi'nden. Mesut bizi cesaretlendirdi açıkçası. Böyle bir içerikte yayının olmadığını, bu bir portfolyo değil, özellikle genç kuşak tasarımcılara çok yol gösterici olacağını düşündü. Biz sadece İngilizce metinlerle hazırlamıştık. İyi bir tercümanla birlikte bu işi yürütmüştük ama sonra bunun Türkçe de olması gerektiğini söyledi. Kitabın biraz formatı değişti. Aşağı yukarı 160-170 sayfa gibi bir şey galiba, çalışma alanlarıyla ilgili olan kitap. Diğer kitaplar tam içeriği belli olmadığı için sayfasını belirtemeyeceğim ama benim 1,5 yıldır falan üzerinde ara ara uğraştığım bir proje bu. Ve portfolyoyken bir aslına bakarsan kitaba döndü ve Yem Kitabı ve Mesut sayesinde onlar da buna çok istekli davrandılar bunu basma konusunda. Hatta Mesut'un şey ricası da oldu. Ya bu kitapla gitsek, konferanslar versek, okullarda tanıtsak. Çünkü içerik olarak söylediği çok fazla şey var bu kitabın, bu yayının. Bir sürü insana dokunur, faydası olur dedi. Tabii ki memnuniyetle kabul ettik. Böyle bir serüven aslında. Ama böyle geleneksel bir kitap gibi de değil. Hani inşallah yayınlandığı zaman alır bakarsınız. Bu bir kitap referans konuşması da olsun istemiyorum ama kitabın içeriği kıymetli, şöyle kıymetli. Çünkü sadece mesajlarla bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Görseller ve mesajlar. Bir portfolyoda olduğu için içindeki bütün görseller ve bütün projeler bize ait projeler. Niye çalışma alanlarını apayrı bir şey yaptık? Çünkü Türkiye'de en çok nitelikli çalışma alanını tasarlayan mimarlık şirketlerinden birisiyiz. O yüzden çalışma alanı başlı başına bir kitap haline geldi bizde. Bu dört tane kitaptan hani dördünü yapar mıyız? Endüstriyel tasarım bir kitap çıkartacak kadar bize içerik verir mi onu bilmiyoruz ama yani en az üç tane kitap. Çünkü 27-28 yıllık şirket ve ben mimarlığın işte akademik tarafında da bir miktar bulunmakla beraber yapma edimi içinde çok fazla bir şekilde yer alıyorum.
Endüstriyel tasarımcılar kızmasın.
Bence mutlu olurlar. Ben kızmıyorum mesela. Çok çok iyi endüstriyel tasarımcılar iç mimari proje ve bina projesinde hatta yapıyorlar. Gayet de güzel yapıyorlar. Bu biraz lezzet ve şey işi, bilgi birikim işi. Ben bunu yaparken kendim yapmıyorum bu arada. Bizde çok çok iyi endüstriyel tasarımcılar var. Bizim şirketimiz içinde bu arada kitabın grafiği de bence çok başarılı oldu. Bizde in-house grafiker var, grafik tasarımcı var. Aynı zamanda kitabın grafiğiyle ilgili sen de çok iyi tanıyorsun. Sevgili Profesör Doktor Ayşegül İzer yoğun bir emek harcadı. Kitabın grafik tasarımının yani bize göre mükemmel hale gelmesinde çok emeği var gerçekten. O yüzden işte bak biz bile kitap demeye başladık portfolyo yola çıkıp. Umarım insanlarla buluştuğu zaman da tasarımcılarla buluştuğu zaman da gerekli etkiyi alır.
Evet, elinize sağlık. Mesut Kaya'ya da buradan selamlar. Yapı Endüstri Merkezi'nde uzun süreden beri kültür sanat mimarlık yayıncılığına kıymetli katkılar yapıyor kendisi. Kitabı bekliyoruz. İlk kitap çalışma mekanları olacak dedi sevgili Sertel. Evet, biz böyle yeni nesil çalışma mekanları dediğimizde de genelde böyle işte içinde kaydıraklar olan, kaykaylar olan, bir takım oyuncakları olan, karanlık odaları, işte meditasyon odaları olan hani böyle Silikon Vadisi ofislerinden çıkan bir fenomen genelde akla gelir. Nereden çıktı bu fenomen? Yeni nesil ofisler bundan ibaret bir şey mi?
Bu insanlar çalışıyor mu abi?
Bunlar tamamen pazarlama yüzleri bana sorarsan. Çünkü şimdi bu kampüs ofis kavramı ben ara ara konferanslarda falan da bunlardan bahsediyorum. Kampüs ofis kavramı yeni değil. Sizin muhtemelen yaşınız yetmeyecektir ama Uzay 1999 diye bir dizi vardı. Hatırlar mısın?
Biliyorum abi. Gerçekten kurtarmadı.
Yağmur hayatta kurtarmayacak biliyorum. O yüzden ısrar etmeyeceğim hatırlaması konusunda. Orada bir kampüs ofis var. Ve bu 1960'lı yıllarda İngiliz mimarlar tarafından tasarlanmış. 70'li yıllarda bildiğim kadarıyla yayın hayatına başlayan bir diziydi. Bir seri aslında, televizyon serisi. Orada işte bir Ay'da Moonbase Alpha, Ayusu Alpha diye bir ofis günün sonunda bir çalışma alanı yaratılıyor. İçinde işte kuaföründen organik ürünlerin yetiştirilebileceği tarlasına, küçük bir sağlık biriminden, ünitesinden, çünkü dünyaya zırt pırt gelmek falan öyle mümkün olmayacağı için aslında son derece kapsamlı, güzel bir çalışma mekanı var. Oldukça yenilikçi, iyi de bir fikir. Çünkü biliyorsunuz çalışma alanları belli birkaç yüzyıl çok böyle tek düze gittikten sonra Henry Ford ve onun onunla birlikte hareket eden endüstri devriminin böyle planlayıcıları, hazırlayıcılarıyla beraber bir mesai kavramı falan da geldi. Hatta geçen gün öğle yemekleriyle ilgili bir şey okuyordum. Öğle yemeği ne zaman girdi diye. Öğle yemeği de işte bu Henry Ford ve işte bu endüstriyel üretimde çalışan insanların bütün günü sadece kahvaltıyla geçiremediklerini fark ettiklerinde ortaya çıkan bir şeymiş. Yani insanlar zaten binlerce yıldır bir sonra işte gene birkaç yüzyıl iki öğün sabah ve akşam şeklinde hayatlarına devam ederken bir anda tek öğünle bu endüstriyel faaliyetin, üretim faaliyetinin içinde bulunamadıklarını görüp işte böyle bir şey icat ediyorlar. Aslında bu insanların toplumsal yapının değişmesi, geç modern toplumda birazcık böyle bir çabuk adapte olma durumu da var.
Bir de bu verimlilik konusu çok büyük bir takıntı tabii yani. Özellikle o Fordist üretim şeylerinin yanında bir de her şeye, mutfakları falan bile böyle yani ev hanımlarını falan inceliyorlar ya da bir makinenin başında birinin çalışmasını tekrar tekrar kayıt altına alıyorlar grid bir şeylerin içinde zaman tutarak falan. Bu ne kadar daha verimli olabilir? İşte o birim zamanda üretilen iş miktarı nasıl arttırılabilir hikayesinin bir parçası aslında. O gelen özgürlük gibi ya da rahatlık gibi görünen şeylerin büyük bir kısmı. Yoga odaları da bunun bir parçası mı acaba? Yani millet dışarıya gitmesin, sen işten baydığında kafayı yakma da git şurada biraz bir yoga yap demenin bir parçası mı bu? Alfa üstünden geldik buraya ama.
Yok, doğru. Hikaye bu gerçekten. Kampüsün her şeye yeter olması lazım. Teknik olarak baktığında. Yani mümkün olan tek şey oradaki bütün insanları aslında bu Promete alegorisi aslında bakarsan yani aslında o acıyı çekiyorsun, kendi kendini bitiriyorsun ama hala oradasın ve o acıyı çekmeye devam ediyorsun. Çünkü bağlanmışsın, saplanmışsın, biri geliyor ciğerini yiyor. Fakat kurtulamıyorsun. Böyle enteresan bir şey var burada bu durumda. Tabii ki amaç orada onları tutmak. Yani Ayusu Alfa'da yapabilecek bir şey yok. Gidiyorsun oraya belli bir zaman işte dünyayı yani işte evreni araştıracaksın şu bu. Ama git gel işte sabah 9 akşam 5 imkanı yok, oradasın. Aynı şeyi işte Google sağ olsun 2000'li yılların başında başlattı ama sosyolog değilim ama bildiğim kadarıyla 70-80 yıllık bir sosyolojik ve psikolojik çalışmanın sonunda böyle bir şey yaptılar. Müthiş bir zeka ve müthiş bir devrim bence çalışma alanlarında. Bu tabii Google'ın görünen yüzü. Aslında oradaki esas üretim faaliyetin içinde olan insanların hiç böyle güzel çalışma alanlarında, uyku podlarında falan filan olduklarını zannetmiyorum. Hatta zannetmiyorum diye biliyorum. Orada insanlar belli kübikılların içerisinde mütemadiyen teknik bir üretimin içerisindeler, zihni bir üretimin içerisindeler. Ama işte oradan çıkmak mı? Değil. Çünkü orada çok iyi bir restoranda yemek de yiyebilirsin. İşte sporunu da yapabilirsin. Kampüsün içinde dışarıda açık havada rahatlamak istiyorsan rahatlayabilirsin. Bunlar genelde daha çok işte şirkete para kazandıracak departmanların ilgi alanı içerisine giriyor. Ama dediğim gibi bu şimdi 20. yüzyıl bizim toplum yani özellikle benim kuşak, benden önceki kuşak biz birazcık şey... disiplin toplumu içindeydik ve bizler itaat öznesiydik. Şimdi artık o performans toplumu ve performans öznesine doğru kaydı. O yüzden bu enteresan dönüşümde Silikon Vadisi ve tabii ki bu kadar çok hem çok uluslu hem de inanılmaz varlık sahibi değeri dünyadaki birçok ülkenin tüm kaynaklarından, varlıklarından çok daha nasıl diyeyim size yüksek durumda. O yüzden bu şirketler tabii ki böyle bir devrimsel çalışma alanlarındaki devrimsel faaliyetleri yapmak zorundalardı. Bize de çok geldi zaman, bir ofis istiyoruz, içinde kaydıracak olsun, salınacak olsun, o olsun, bu olsun falan filan. Bunlar işin görünen yüzü. Yani bir şey görüyorsun, böyle bir şey. Bu bir filmdeki işte inanılmaz romantik bir aşk hikayesinin büyüsüne kapılmak gibi bir şey oluyor. O aşk hikayesi, o romantik aşk hikayesinin arkasında. Çünkü o belli bir dönemi, o belli bir sekansı ama sen onun başka şeyini de yaşıyorsun ya. O aşk hikayesini gerçek hayatta acısıyla, tatlısıyla hatta bir takım bir sürü doğallıklarıyla falan birlikte yaşıyorsun. Ama filmde onların sahne alındığı bir yer olmuyor. Bir ortam da olmuyor. Gördüğünü istiyorsun ve beğeniyorsun. Bu ofisler çalışma alanları da öyle ama müthiş bir dönüşüm var. Yani bu sosyolojik olarak da kaçınılmaz dediğim gibi. Şimdi bu çabanın tamamen esası bu performans öznesi olan artık kişinin, benim çok fazla tükenmişlik sendromu denen hikayeye de konu olmasıyla başladı. Çünkü tükenmişlik sendromu birazcık aynının tekrarı, aynının fazlalığından kaynaklanıyor. O zaman da mekanlarda bir takım çeşitlemelere gitmek, mekanları birazcık rahatlatmak gerçekten mecburiyet olmaya başladı. Ofislerde sadece çalışılabilecek alanlar olmaktan çıktı. Artık sadece çalışılabilen yerler değil, psikolojik olarak da doygunluğunu sağlamak gereken yerler.
Bir şey Aynen. dedin ya hani bu vitrinde olan şeyler ve gözümüze bunlar çarpıyor tabii. Yani iç mekanda yani binaların tabii dışından ya da binaya yaklaşırken gördüklerimizden binanın çevresiyle kurduğu ilişkiden de anlayabiliyoruz artık başka yani bu mekanların kendilerini ya da farklılıklarını ortaya koyma isteklerini. Ama bu vitrinde olan şeyler haricinde dönüşen ya da mesela bu mekanları da tasarlamış bir ekibin yönlendirdiğin için Arkada olan değişen dönüşen şeyler ne mesela? Böyle hiyerarşik kodlar gerçekten ortadan kalktı mı? Belli mekanlar yok mu oldu? Yerine yeniler mi, yenileri mi geldi? Belki kitaptaki bölümlerle alakalı böyle bir kısım şeyler, ilişkiler de kurarak söyleyebilirsin. Biraz onu konuştuğumuz için söylüyorum. Ne var geride? Yani o vitrin haricinde neler oluyor yani aslında?
Şöyle de anlıyorum bunu. Artık bizim bildiğimiz o hiyerarşik kodlar ortadan kalktı. Çalışma alanlarının statikliği de artık tamamen, özellikle pandemiyle, pandemiden önce de 2010 yılından beri işte dünyada bir sürü şirket bir takım denemeler içindeydi. İşte uzaktan çalışma denemeleri vesaireler. Pandemiyle bu çok hızlandı. Tabii ki biraz da sıkıntılı, aslında sorunlu bir evden, uzaktan çalışma metodu geliştirmek zorunda kaldık alelacele. Çok da düşünmeden insanları evlere gönderdik ama evlerde, ofislerde çalışabilecekleri ergonomik donanımlara sahip olmadıkları için aslında bir sürü fizyolojik, belki patolojik sorunu da beraberinde kabul etmek zorunda kaldık. Beraberinde geldi paketle beraber. İnsanları birebir beraber olduğunda 20. yüzyılda baktığımızda, yani bir önceki yüzyıl, çok uzak bir dönem değil. Ama bir önceki yüzyılın sonlarına doğru bile ekipler çok çok büyük değildi. Yönettiğimiz ekipler de çok büyük değildi. Yapılar daha küçük, organizasyonlar daha küçük ve hep birebir temas içinde onları yönetir oluyorduk. Ama şimdi uzakta yönettiğin ve nerede olduğunu bilmediğin ve çok da sıkı ve samimi iletişim kuramadığın bir topluluğu artık eski metodolojiyle yönetmeye çalışmak doğru değil. O yüzden birçok şirket dünyada, daha bu pandemi falan da başlamadan, yönetici odalarını ortadan kaldırdı. Bunun birkaç tane de sebebi var. Mesela çok teknik bir gerekçesi var. Her bir oda kendi kapladığı alanın minimum %20'si, bazen kendisi kadar alanı da mekan içerisinde kaybettiriyor. Şimdi metropollerde kiralar da çok arttı. Şimdi Londra'da bir ofisten bahsediyorsak ya da İstanbul'da bir ofisten bahsediyorsak, bu kadar verimli ve A sınıfı iş yerlerinin kirasının dünya para olduğu bir yerde sırf bir tane ara kademe yöneticiye 20 metrekare, 16 metrekare oda vereceğim diye bir 16 metrekareyi da bu servislerle beraber çöpe atmanın bir mantığı yok. Bu sefer oda disiplinler falan artık açık ofis planına dönmeye başladı. Bunun başka bir gerekçesi de, tabii bu şeyde çok sorgulandı, mekanik elektrik ihtiyaçlar. Pandemide tabii açık ofiste olmak birazcık böyle ürküttü insanları. Çünkü birisi bir yerden öksürüyor. İşte 100 metre ileride ötekisi o öksürükten nasibini alıyor mu acaba? Bu viral dağıtım bizi ne yapacak, ne edecek? Halbuki zaten sen o mekanikle, eğer mekaniği doğru kontrol etmiyorsan, kapalı bir oda içindeyken de o havayı teneffüs ediyorsun. Çünkü netice itibariyle orada dolaşan bir şey var. O yüzden bunun çözümü bu değildi. Ve hemen uyandı Allah'tan. Çalışma dünyası diyeyim. Hemen uyandı ve bunun mekanik olarak çözülmesi gereken bir şey olduğu kanısına vardı. Yine açık ofisler devam ediyor. Açık ofisler birazcık daha böyle serbest bir şekilde devam ediyor. Yönetici odaları mümkün mertebe azalmaya başladı. Yönetici odaları ve açık ofisler olunca insanlar bu sefer en büyük sorunsal, telefonla nerede konuşacağız ya da konsantre olamıyorum gibi bir argüman geliştirmeye başladılar. Hala işte bugün daha yeni okuduğum bir makalede, galiba World Economic Forum'da bir makaleydi ya da Harvard Business Review'da olabilir. Artık X kuşağı ve önceki kuşaklar yavaş yavaş devre dışı kalıyor çalışma dünyasının. Bu bildiğimiz yeni dönem, geç modern çalışma dünyasının tamamen dışında kalmaya başlıyor. Ve onların şu söylemleri de artık çok demode ve sistem dışı kalmaya başladı. Ama benim departmanımın gizliliğe ihtiyacı var. Evet, var. Yani bir gizliliğe ihtiyacı olabilir ama o gizlilikten anladığının ne olduğuna bağlı. Çünkü birçok yerde yapıyoruz. Yani Mark Zuckerberg de inanılmaz gizli projelerle, inanılmaz enteresan kozmik detaylarla bir şeyler çalışıyor, yapıyor ama onun da bir odası olmadığını biliyoruz Facebook içerisinde. Demek ki bir toplantı odası, bir görüşme odası, ofisin içerisinde herhangi bir yer, sessiz çalışma alanları, tek kişilik, iki kişilik, dört kişilik vesaire odalar içerisinde sözleşme mi okuyacaksın, okuyabiliyorsun. Yalnız birisiyle telefonda mı konuşacaksın, konuşabiliyorsun. Küçük bir kabin içerisinde bu işini görebilirsin. Sonra kendi alanına geçip istediğin gibi çalışma alanına, çalışma hayatına devam edebilirsin. Her şeyin bir çözümü var. Yeter ki çözmek istemek gerekiyor. Bir de bu kadar dijitalize olunan bir dünyada artık insan kaynakları departmanının gizlediği, finans departmanının gizlediği ama ben satış yapıyorum, işte pazarlık yapıyorum müşteriyle demenin bir çok da manası kalmamaya başladı. Çünkü dünya da buraya doğru gitmiyor artık. Bunlar 20. yüzyıl söylemleri. Ama o söylemler hala bizim yaşımızdaki, benim yaşımdaki jenerasyonda var. Ama buna çok çabuk adapte olabilen iyi yöneticiler biliyorum gerçekten. Dünyanın değiştiğinin farkında. Öyle olmasaydı Türkiye'deki en çok bu tip ofis yapan firmalardan biri olmazdım herhalde. Çünkü biz hala o tip yöneticilerle çalışıyoruz. Hepsi de oldukça vizyoner ve bu konuda hani bu argümanları masaya yatırıp anlattığımızda çok rahat kabullenip alıp fikri hatta bizden daha öteye götürebilecek durumda projeler çıkıyor. Kitabın içeriği de tamamen bu yönde hazırlandı. Geleneksel anlamda bir şey anlatmıyor. Böyle metinler üzerinden bir okuma yapılmıyor. İşte birkaç tane görsel ve mesela atıyorum. Neden lider odaları, neden yönetici odaları yokla ilgili görseller üzerinden küçük spot bilgilerle ya da işte sosyal alanların neden daha önemli olmaya başladığı, ofislerde elektrifikasyonu ne şekilde yapmamız gerektiğiyle, altyapıyla nasıl uğraşmamız gerektiğiyle ilgili böyle çok verimli, böyle nokta atışı yapan detaylarla bir anlatım söz konusu. Diğer kitaplarda da benzer başarıyı yakalar mıyız içerik anlamında, içeriksel üretim anlamında bilmiyorum ama en azından çalışma alanları konuştuğumuz için bu çalışma alanlarında böyle bir şey söyleyebilirim.
Evet, biz bu programı iki program gibi yapalım dedik. Belki böyle gelecek programda da bu maddeler üzerinden bu ofisler nereye evriliyor, nasıl özellikleri var ve pandemi ve pandemi sonrasında özellikle uzaktan çalışma, işte bu çevrim sistemlerle çalışmayla beraber nereye evrilecek, ortak çalışma, paylaşımlı çalışma alanları, mekanları, bunlar sanıldığı kadar büyük yenilikler mi yoksa biraz balon mu? Belki bunları konuşuruz. Sevgili Serter, senin işaret ettiğin bir özellikle arazi fiyatlarının çok artmasıyla birlikte ekonomik kaygılarla bu daha çok tabii plaza yaşamı, büyük şirketlerin genel müdürlüklerinden özellikle bildiğimiz bu tür ofislerin biraz farklılaşma yoluna gitmesi. Bir de özellikle Y kuşağının, daha genç kuşakların esas çalışan gücünü oluşturmasıyla beraber de Y kuşağının değişen ihtiyaçları ve iş çalışma anlayışlarının biraz dönüştürmesi.
Hatta değiştiren ihtiyaçları değil mi? Yani değişenden de öte onlar değiştiriyor artık. Çünkü dönüşümün ve değişimin esas aktörleri olmaya başladılar o kuşak.
Evet, yani bu yüzden de kaçınılmaz olarak çalışma anlayışı ve çalışma mekanları değişiyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani bütün bu ofisler aynı zamanda hem performans arttırmak ama bunun yanı sıra da bir yandan çalışan aidiyetini de artırmak değil mi? Yani ben burada kendimi iyi hissediyorum, istediğim gibi çalışabiliyorum. Benim bireysel ihtiyaçlarıma öncelik veriliyor, yoga da yapabiliyorum, işte en iyi kahveye de ulaşabiliyorum. Ve o yüzden de bir çalışan aidiyeti üzerinden de bu iş verimini sağlamıyorlar mı diye bir son soru sorayım.
Şöyle, bence bu konu aslında çünkü insanın sosyolojik olarak ya da işte psikolojik olarak geçirdiği evrimsel süreç en çok çalışma alanlarına ve eğitim hayatına yansıdı baktığında. Maalesef konut tipolojisinde bu yansımayı çok da hissedemiyoruz. Özellikle ülkemizde. Bağdat Caddesi'nde binlerce yeni konut yapıldı. Kadıköy içerisinde kentsel dönüşüm denilen hikayeyle beraber başlayarak Fikirtepe'yi içine katmadan söyleyeceğim. Kadıköy'ün Fikirtepe çok ayrı bir fenomen. Binlerce yeni yapılan konutun hepsi neredeyse 3+1, bazıları 2+1, gene 4+1, 5+1 ama içlerinde bir kişi yaşıyor. Bazen iki kişi yaşıyor. Şimdi insan yaşamı bu kadar değişirken, dönüşürken çalışma alanları çok çabuk buna adapte oldu. Üretim alanları buna adapte oldu. Dünyada eğitim buna çok ciddi anlamda adapte oldu. Bizim ülkemizde de bence arkasından bu gelecek, gelmesi de gerekiyor. Geleneksel bizim eğitim aldığımız metodolojiyle bugün birilerine eğitmek, eğitim vermek, bir öğreti kazandırmak ya da onların kreativitesini canlı tutmaya çalışmak falan aslında şey artık abesle iştigal olmaya başladı gerçekten. Dediğim gibi biz itaat öznesiydik kendi toplumumuz içerisinde. Bizi öyle çok fazla yıpratamazdınız. Tükenmişlik sendromu falan bizim bilmediğimiz, duymadığımız şeylerdi. Biz tükenmiyorduk. Niye bilmiyorum. Yeni yeni böyle şeyler çıktı. Bunlara adapte olabilecek çalışma alanını yaratmak artık bir şey, güncel bir gerçeklik. Yani bunun dışında başka bir şey düşünmeye çalışmak falan mantıklı değil. Kişiyi mutlu etmek gerekiyor çünkü çalışma alanı içerisinde çok fazla vakit geçiriyor. Ama bence benim kendi tecrübelerimden edindiğim en önemli bilgi, bunu eğitim hayatımda da çok görüyorum. Mesela pandemiyle okullar da çalışma alanları gibi kapatıldı. Türkiye'de bunlar da başat ülkelerden bir tanesi, en çok okulu en uzun süre kapatan eğitim hayatını ülkelerden birisi oldu maalesef. İnsanlar en çok öğrenmekten keyif alıyor. Birlikte bir şey yapmaktan keyif alıyor. Çünkü bizler sosyolojik varlıklarız netice itibariyle. Sosyal olmak zorundayız. Tabii ki yalnız kalmak istiyoruz. Kendi başımıza düşünmek, davranmak, ama artık eskisi gibi hani o tefekkür denilen derin düşünce hikayesi falan da ortadan kalktı. Yani ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Spor yaparken ya da yürürken yalnız kaldım diyor ama mesela müzik dinlemeye devam ediyor. Halbuki bunu böyle çok geçen gün kızımla tartışıyordum. Multitasking, yani çoklu görevlendirme, bir sürü işi aynı anda yapabilme, o bir sonraki programın konusu olacak bence. Ama aslında bir gelişmişlik değil de bizim ilkel tarafımıza doğru yönelişin bir karşılığı. Dediğim gibi bu konuda konuşacak çok şey var. Ama bence böyle bir fırsat olması da çok iyi oldu. Çünkü bu nereden nereye geldi? Hani nereden geldiğini az çok hepimiz biliyoruz da nereye doğru gidecekle ilgili birlikte yorum yapmak bence çok oldukça keyifli ve öğretici olacak gibi geliyor. Birlikte olmak zorundayız arkadaşlar. Yani burada olduğu gibi çalışırken de bir miktar.
Evet, güzel. Merak uyandırdı. Bence devamını konuşacağız ve çok şey var konuşulacak. Çok teşekkürler sevgili Serter Karataban. Çalışma mekanlarını ve nasıl evrildiğini konuşmaya devam edeceğiz. Hasan Cenk Dereli, sevgili Serter Karataban'la birlikteydik. Açık Mimarlığı dinlediniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.